Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. 28. mektup, 7. mesele, 3. işaret. Risale-i Nur eczaları, bütün mühim hakaiki imaniye ve Kur'aniyeyi, hatta en muannide karşı dahi parlak bir surette ispatı, çok kuvvetli bir işaret-i gaybiye ve bir inayet-i ilahiyedir. Çünkü hakaiki imaniye ve Kur'aniye içinde öyleleri var ki, en büyük bir dahi telakki edilen İbn-i Sina, fehminde aczini itiraf etmiş, akıl buna yol bulamaz demiş. 10. Söz Risalesi o zatın dehasıyla yetişemediği hakaiki, avamlara da çocuklara da bildiriyor. Hem mesela sırrı kader ve cüz-i ihtiyarının halli için koca Sa'd-ı Taftazani gibi bir allame 40-50 sayfede meşhur Mukaddemat-ı İsna Aşer namıyla Telvih Nam kitabında ancak hallettiği ve ancak havassa bildirdiği aynı mesaili kadere dair olan 26. sözde İkinci mepasın iki sayfasında tamamıyla hem herkese bildirecek bir tarzda beyanı eseri inayet olmazsa nedir? Hem bütün ukulu hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen ve sırrı hılkati alem ve tılsım-ı kainat denilen ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın icazıyla keşfedilen o tılsım-ı müşkül küşa ve o muamma-i hayret numa 24. mektup ve 29. sözün ahirindeki remizli nüktede ve 30. sözün tahavvülat-ı zerratın 6 adet hikmetinde keşfedilmiştir. Kainattaki faaliyet-i hayret numanın tılsımını ve hılkat-ı kainatın ve akibetinin muammasını ve tahavvülat-ı zerrattaki harekatın sırrı hikmetini keşif ve beyan etmişlerdir. Meydandadır, bakılabilir. Hem sırrı ehadiyet ile şeriksiz vahdet-i rubiyeti, hem nihayetsiz kurbiyet-i ilahiye ile nihayetsiz buğdiyetimiz olan hayret engiz hakikatleri, kemali vuzuh ile 16. söz ve 32. söz beyan ettikleri gibi. Kudret-i ilahiyeye nispeten zerrat ve seyyarat müsavi olduğunu ve haşr-i azamda umum ziruhun ihyası bir nefsin ihyası kadar o kudrete kolay olduğunu ve şirkin hılkat-i kainatta müdahalesi imtina derecesinde akıldan uzak olduğunu kemali vuzuh ile gösteren 20. mektuptaki ve huve ala kulli şeyin kadir kelimesi beyanında ve 3 temsili havi onun zeyli şu azim sırrı vahdeti keşfetmiştir. Hem hakaiki imaniye ve Kur'aniyede öyle bir genişlik var ki en büyük zekai beşeri ihata edemediği halde benim gibi zihni müşevveş, vaziyeti perişan, müracaat edilecek kitap yokken, sıkıntılı ve süratle yazan bir adamda, o hakaikın ekseriyeti mutlakası dekaikiyle zuhuru, doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakim'in icaz-ı manevisinin eseri ve inayet-i Rabbaniye'nin bir cilvesi ve kuvvetli bir işareti gaybiyedir. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak hakimdir. Cenab-ı Hak rahimdir. Üstadımız Mesnevi Nuriye'de bu asrın insanını anlatırken Seri-ü-Seyr tabirini kullanır. Seri-ü-Seyr olan bu zamanın evladına kısa ve selametli bir tariki, bir yolu ihsan etmek rahmeti hakimenin şanındandır diyor. Yani ömrü, zamanı nehir gibi akan bir asır, bir toplum. Bazen bakıyorsunuz ki 3 saat geçmiş farkında bile olamıyoruz. Bazen bakıyorsunuz ki bir gün geçmiş, nasıl geçti anlayamıyoruz. Şimdi zamanı nehir gibi akan böyle bir toplum, böyle bir asır. Çünkü bizi çok ciddi manada meşgul eden hadiseler var. Ve manevi ilimlere, ondan sonra imanımızı kurtarmaya vesile olacak Kur'ani hakikatlara vakit verecek bir durum kalmadı. Eskiden bir anne, bir baba çocuğunu 10 sene, 15 sene, 20 sene İlim tahsili için gönderebiliyordu arkadaşlar. Şimdi kendi çocuğumuzu 2 sene, 3 sene gönderecek bir şevk kalmadı. Çünkü bize göre, toplum olarak konuşuyorum, maddi ve dünyevi şeyler manevi, ilmi ve ahirete dayalı şeylerden daha kıymetli olmuştur. Ön plana geçmiş maddi şeyler. Elbette bizi bu asırda yaratan Cenab-ı Hak, bunun da bir çaresini hikmeti ve rahmetiyle ne yapacak? Bize bulduracak. Her asrın insanının imtihanı kendisine göre zordur, çetindir. O zor ve çetin olan insanların durumuna Cenab-ı Hak rahmetiyle manevi tabipler gönderir. İmam-ı Gazali Hazretleri zamanında felsefe, yani Batı felsefesi, Avrupa felsefesi, Yunan, Roma felsefesi İslam aleminin fikirlerini ciddi manada ne yapıyordu? Etkiliyordu. Hatta bir müfessir tefsirini yazarken bunların etkisi altında kalıyormuş. İmam-ı Gazali Hazretleri, Allah ondan ebeden razı olsun ve bütün müştehit, müceddit, alim, mürşitlerimizden inşallah, ehli sünnet alimleri için söylüyoruz. O zaman da bütün hayatını iman, Kur'an hakikatlerine vakfetmiş, felsefeye yine Kur'an'dan, yine imandan, yine İslam'ın ruhundan cevap vermiştir. Ve onların hepsini susturmuştur. İslam konuştu mu, ilmen konuştu mu, diğerleri artık susacak duruma geldi. İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında kendisi biliyorsunuz Hindistan'da hizmet etmiştir. Ve kendi zamanında hem Hindistan'da hem bütün Sünni coğrafyada Şiilerin hakim olmaya başladığı bir dönem olduğunu görüyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri kendi zamanında bütün müritlerine, talebelerine ve çağdaşı olan bütün müminlere öyle bir ders vermiş ki Şiilerin önünde set olmuştur. Ama en dehşetli asır, en belalı asır, en kaygan zemin ahir zamandır. Ahir zamanın fitnesinden hem sahabiler, daha da evveline gittiğimiz vakit enbiyalar, hem de zaman içerisindeki bütün ulemalar, müminler Allahümme ecirne min fitneti ahir zaman demişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duayı yapmıştır. Sahabeler de böyle titreyerek amin demişlerdir. Ve ahir zamanın ahirinde biz bulunuyoruz. Uyuşmayan insanlar için diyoruz. Aklı başında olan insanlar için diyoruz. Yok mu bir kurtuluş çaresi diyoruz şu anda. Uyuşmuş insanlara diyeceğimiz yok. Yok mu bir kurtuluş çaresi? Yok mu bir can simidi? Şu ahir zamanın dalgaları içerisinde yok mu bir Nuh gemisi? Yok mu şu manevi dakyanusların bulunduğu ve insanların manevi olarak perişan edildiği böyle bir zamanda yok mu bir mağara sığınabileceğimiz Ashab-ı Kehf'in mağarası gibi? İşte Cenab-ı Hak arkadaşlar bize bu asırda bu medreseleri, bu hizmetlerin anlatıldığı yerleri işte o Ashab-ı Kehf'in mağaraları gibi ahir zamanın bu dalgaları içerisinde yine bu hizmetleri Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibi bize nasip etti. Niye? İlk cümleye dönüyoruz. Çünkü Allah hakimdir, abes iş yapmaz. Allah rahimdir, merhameti pek ziyadedir. Bizi bizden ziyade düşünen bir Rabbimiz var. Bilen bir Rabbimiz var. Yol gösteren bir Rabbimiz var. Onun için her asırda birisini, birilerini görevlendiriyor Cenab-ı Hak. Bu asırda da elhamdülillah çoğu alimlerin ittifakıyla vazifeli olan zat Bediüzzaman Hazretleri, müceddit olarak. Peki müceddidler ne yapar? Müceddidler Kur'an-ı Kerim'in haricinde, sünnetin haricinde herhangi bir şey girmezler. Ama ayetleri ve sünnet-i Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam ve o zamana kadarki biriken bütün kütüb-ü İslamiye'yi o asrın insanların ihtiyacına ilaç olacak şekilde ne yapıyorlar? Kullanıyorlar bunları. İstimal ediyorlar. Kendilerinden dine bir şey ihdas etmezler. O asrın insanların anlayacağı şekilde bu temel İslami kaynakları ne yapıyorlar? Güzel bir şekilde insanlara veriyorlar. Bir zamanlar Abdülkadir Geylani Hazretleri zamanında tasavvuf ön plandaydı mesela. Şah-ı Nakşibend Hazretleri zamanında tasavvuf ön plandaydı. Müştehitler ya da mücedditler o nevden gelmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında da öyle. Ama ondan evveline gidin, İmam-ı Azam Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri, Ahmet İbni Hanbel Hazretleri, İmam Malik Hazretleri, itikatta da diyelim İmam Maturidi Hazretleri, ondan sonra bu manadaki müştehitlerimiz kendi zamanında ne yapmışlar? Kur'an'dan ve sünnetten İslam'ın esaslarını güzel kaidelere oturtarak içtihatlarını yapmışlar. Bu asırda da Bediüzzaman Hazretleri diyor ki 1000 senedir alemi İslam aleyhinde biriktirilen bütün müfsit aletler ortaya çıktı. 1000 senedir ehli küfrün içinde barındırdığı, bulundurduğu bütün o menfi fikirleri adeta kustu. Her taraf onların o mandaki fikirleriyle dolu. Bak şu anda da deizm dediğimiz bir şey çıkıyor. Her gün yeni bir moda. Ateizm, komünizm, ondan sonra Darwinizm, deizm, şuizm, buizm. Hazreti Mevlana diyor ki bütün buzlara, bütün karlara bir güneş yeter. İşte Kur'an güneşi her asırda ortaya çıkan bütün buzlara elhamdülillah yetecek şekilde manevi ısıya sahiptir. Onun sahibi çünkü Cenab-ı Hak'tır. Bu asırda da Kur'an güneşine tam ayna olan elhamdülillah bir dolunay görüyoruz. Ve bu dolunay Risale-i Nur'dur. Karanlıkta kalan insanlara elhamdülillah hem mahiyetinde nur olan hem manevi ısı olan özelliğe sahip olan böyle güzellikler var. Bütün buzlar onunla ne yapıyor? Eriyor. Şu anda bizim elimizdeki internet siteleri bunu güzel bir şekilde elhamdülillah ortaya koydu. İtikadi mi sorarsın? Kur'an-ı Kerim'de zahiren görünüşte birbirine zıt olan ayetleri mi sorarsın? Mesela Cenab-ı Hakk'ın zatına ait olan meseleleri mi sorarsın? Mesela peygamberliğin lüzumu meselesini mi sorarsın? Ne sorarsan sor. Risale-i Nur'da bunların cevabı verilmiş. Peki nasıl verilmiş? Salt bir ilim midir? Mesela müstakil bir izah mıdır? Hayır. İzahtır ama temsillerle. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en parlak icazı, mucizeli temsildir diyor. Öyle bir temsil verir ki anahtar gibi kapalı olan meseleleri açıyor. Karşıdaki insan eğer muannitse, kabul etmemeye niyet etmiş bir insansa ilzam olur. Eğer bana doğruyu gösterseniz elbette kabul ederim. Elbette benim vicdanım, aklım var diyen bir insansa ikna olur. İkna imandır, ilzam susmaktır. Ve Bediüzzaman size diyor ki en muannit bir dinsizi Allah'ın izniyle birkaç saat içerisinde ikna etmesem de ilzam etmeye hazırım. Çünkü ikna hidayet olduğu için Cenab-ı Hakk'ın elinde çünkü. İkna edemezsem de o benim elimde değil çünkü ilzam etmeye hazırım. Susar ve kaçar. Bunda çoğu nur talebesi kardeşlerimiz, abilerimiz zamanında bundan çok hatıralarını elhamdülillah hem dinlemişiz hem bizzat bizim aramızda ciddi manada bunu yaşayan kardeşlerimiz mevzuliyetle, çoklukla mevcuttur. Şimdi bugün okuyacağımız ders ne? Akılla keşfedilemeyen, normal ilimle anlaşılması zor olan, ondan sonra bir temsile ihtiyaç duyan, çünkü somutlaştırman gerekiyor ve bu da ortada olmadığı için de soyut bir durumda kalan meselelerin Risale-i Nur'da nasıl çözüldüğünü ve bu da doğrudan doğruya Allah'ın bize bir inayeti, ikramı ve ihsanı olduğunu üstadımız anlatıyor. Benden bilmeyin diyor bunu. Allah'ın ihsanıdır. Allah'ın ikramıdır. Ben kuru üzüm çubuğu hükmündeyim diyor. Nasıl ki kuru üzüm çubuğu kendisine o taneleri takmamıştır. Başka bir kudret takmıştır. Şu hasiyetli üzüm taneleri hükmündeki risalelerin sahibi ben değilim. Peki benim bundaki hissem ne? Şiddeti taleptir. Şiddetle talep ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Dert benimdir. Deva Kur'an'ındır diyor. Dertlendim, istedim, yalvardım. Cenab-ı Hak da rahmetiyle bana nasip etti. Mesela. Dolayısıyla biz bu akşam inşallah Risale-i Nur'un hallettiği ve tılsım dediğimiz anlaşılması zor hadise, çözülmesi zor bilmece, zor düğüm manasındaki birkaç konudan örnek verecek. Aslında Risale-i Nur baştan sona serapa hep bunlar. Yani insanların anlamakta zorlandığı meseleleri izah etmesi. Onun için bazen diyorlar ki Risale-i Nur dersleri biraz ağırdır. Elbette ağırdır. Çünkü ağır meseleler işliyor. Hikaye anlatmıyor ki burada. Ancak bu kadar kolaylaştırılabilir. Ancak bu kadar insanların akıllarına yaklaştırılabilir. İnşallah birkaç konuyu burada üstadımız verdiği için biz de izah etmeye çalışacağız. Ve minallahi tevfik. Üçüncü işaret. Risale-i Nur eczaları bütün mühim hakaiki imaniye ve Kur'aniyeyi hatta en muannide karşı, en inatçı adama karşı dahi parlak bir surette ispatı çok kuvvetli bir işaret-i gaybiye ve bir inayet-i ilahiyedir. Allah'ın bir inayetidir. En değerli iman hakikatlarını, en yüksek Kur'an hakikatlarını gayet kolay ve suhuletle izah etmesi Allah'ın bir inayetidir. Bunu hepimiz elhamdülillah görüyoruz. Çünkü hakaiki imaniye ve Kur'aniye içinde, iman ve Kur'an hakikatları içinde öyleleri var ki, öyle meseleler var ki, bir dahi telakki edilen İbn Sina, fehminde aczini itiraf etmiş, akıl buna yol bulamaz demiş. Yani İbn Sina, yani 100 tane filozof toplayın İbn Sina etmez. Yani kendisinin ezberlediği bir kütüphane var. O kütüphanenin tamamı yansa, tahrip edilse, oturup kendisi yazabilecek kadar ilme sahiptir diyorlarmış. Böyle bir zat. Tıp ilminde hala koyduğu bazı kurallar, kaideler geçerlidir. Felsefede hala kendisinin bulduğu bazı kaide ve kurallar hala geçerliliğini ve canlılığını muhafaza ediyor. İbn Sina'ya demişler ki, öldükten sonra dirilmeyi bize aklen ispat et. O da demiş ki akıl burada yol bulamaz demiş. Bakın en büyük meseleleri halleden İbn Sina, öldükten sonra dirilmeyi aklen ispat etme meselesinde orada ne diyor? Akıl bu meselede durmuştur. Ancak Allah emrettiği için, nakil olduğu için itimat ederiz, iman ederiz. Cenab-ı Hak buyurmuş, biz de amenna diyoruz. Aslında bütün hükema-i İslam da böyle diyor. Bütün ulema-i İslam da böyle diyor. El-haşru leysa ala makayisi akliye. Haşir bir meseleyi nakliyedir. Akıl ile bu yolda gidilmez diye müttefikan ittifakla hükmetmişler. Aynı Bediüzzaman. Bakın aynı Bediüzzaman. Yani Öteki alimleri bir tarafa bırakıyoruz. Hükema-i İslam'ı da bırakıyoruz. Ve muhakematı yazmış bir Bediüzzaman var önümüzde. Muhakemat ne demek? Alimler tefsir yazmaya niyet ettiği vakit kaide ve kuralları okusunlar, yanlış bir tefsir yazmasınlar diye ulema reçetesi yazmış. Buna da muhakemat demiş. Alimlerin reçetesi arkadaşlar. Şimdi alimlere reçete yazmış Bediüzzaman. Kitabın sonunda ikinci maksat diyor. Haşre dair iki ayet izah ve tefsir edilecek. Tefsiri hadi yaz. Nahu. Bismillahirrahmanirrahim. Diyor. Duruyor. Yaz. Yok. Enteresan. Daha sonra ihtiyaç ortaya çıkıyor. Dedi ki Allah hakimdir, rahimdir. Hastalık yoksa ilacı Allah vermiyor. Hastalık çıktı mı artık onun için düşünenlere Cenab-ı Hak o ilacı nasip ediyor. Burası çok mühim. Aynı Bediüzzaman müfessirlere bir reçete yazıyor. Aynı Bediüzzaman müfessirlere yazdığı reçeten arkasında haşre dair iki ayet izah ve tefsir edecek diyor. Nahu Bismillahirrahmanirrahim deyip duruyor. Ya. Daha sonra Bediüzzaman Hazretleri Şeyh Said hadisesinden sonra Burdur'a nefyediliyor. Ondan sonra da Barla'ya, ondan sonra da artık haşri inkar etmeye yönelik ciddi manada çalışmalar, organizeler ortaya çıkıyor. Ve Bediüzzaman Hazretleri Eğirdir Gölü'nün kenarındayken Şamlı Hafız Tevfik abi ve bazı abilerle beraberken ondan sonra da ayet-i kerimeyi 40 defa bir rivayete göre de 500 defa okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetillah keyfe yuhil arda ba'da mautiha inna zalike le muhyil mauta ve huve ala kulli şeyin kadir ayetini 40 defa bazı abiler de 500 defa diyorlar. Okumuş yaz kardeşim deyip yazdırıyor. Ve öyle bir eser ki İbn Sina gibi muhakkikler biz burada konuşamayız demişler. Alimlere bakıyorsun kitaplarında hiçbirisinde çıt yok. Ve bu meseleyi anlatıyor. Ortaokullu çocuklar biz bu dersi okumuşuz. İlkokul talebelerine biz bu dersi okumuşuz arkadaşlar. İlkokul talebelerine ha. Eskiden ihtiyaç olmadığından dolayı bir, teslim olduğundan dolayı iki, taklit kuvvetli olduğundan dolayı Allah emretmişse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatmışsa bizim izaha, ispata ihtiyacımız yok diyen asıllar olduğu için Cenab-ı Hak nasip etmemiş. Ne zaman ki ispat edemediğinizi kabul etmem diyen bir tenkidat-ı ukala asrı ortaya gelmiş, Cenab-ı Hak da yazdırıyor. Ve öyle bir yoldan çıkıyor ki, Cenab-ı Hak'ın isimlerinden yola çıkıyor arkadaşlar. Çok mühim bu. Cenab-ı Hak'ın isimlerinden. Allah hakimdir. Bütün kainat buna şahit. Abes iş yok. Abes tecelli yok. Eğer ahiret olmazsa hikmet abesiyeti mutlakaya inkılap edecek. Rahmeti rahmet eden saadet-i ebediyedir. Eğer saadet-i ebedi olmazsa şu andaki bütün rahmet tecellileri aslında bizim için alaydır. Allah bizimle haşa alay ediyor anlamına geliyor diye akli mantıki delillerle bunu ortaya koyuyor ve izah ediyor. Ya. Ve bakıyorsunuz ki ortaokul çocuğu diyor ben anladım diyor. İlkokul talebesi diyor ben anladım diyor. En büyük filozof da ders alıyor. En küçük bir talebe de ders alıyor. Yeter ki almaya niyet etsin. Yeter ki kendisini versin. Size daha başka bir sır söyleyeyim. Çok enteresan. Hepinizin de duyduğu, bildiği bir şahıs. Allah hepsinden razı olsun. İslam'a hizmet eden herkes bizim başımızın tacı. Ama şu ifadeleri ben kaç kişiden duydum. Risale-i Nurlar çok ağır eserlerdir. Ben anlayamıyorum diyor. Allah Allah. Herkesin de dinlediği. Ya mübarek. Sen nasıl anlamıyorsun diyorum. Bir çocuğa okuyoruz. Anladın mı? Anladım diyor. Burada bir tezat yok mu? Birisi medresenin yüksek derslerini veren birisi ders veriyor. Anlamıyorum diyor. Birisi de ortaokul çocuğu okuyorsun ders. Anladın mı? Anladım diyor. Bir alim çok enteresan bir hatıra okumuştum. Bir alim bir çobanı Risale-i Nur okurken görüyor. Diyor ki ya kardeşim diyor, ben diyor şu kadar ilmim olduğu halde okuyorum anlamıyorum. Sen çoban olduğun halde nasıl anlıyorsun? Anlamadığın bir kitabı niye okuyorsun? O da diyor ki efendim diyor, ben haşa size söz söyleyecek bir insan değilim. Siz alimsiniz, ilminize de benim itimadım çok. Fakat ben çobanım, çobanlıktan misal vereyim. Burada diyor koyunlar kuzularını tanır, hisseder. Kendi kuzusu olmayan bir yavru gelip kendi sütünü emeceği vakitte suyunu salmaz diyor. Sütünü salmaz diyor. Ne zaman ki bilse ki bu benim yavrumdur, kuzumdur, o zaman sütünü sarıyor. Anladım diyor. Alim. Anladım diyor. Kim kendisini muhatap ederse samimi, o eserlerde artık sütünü salmaya başlıyor arkadaşlar. Elhamdülillah ben bakıyorum bir inşaat mühendisi. Öyle meselelerden bahsediyor ki, ben tarif için söyleyeceğim. Haşa kimseye şeyimiz yok. İlahiyatçı arkadaşlarımız sadece ağızları açık dinliyor yani. Öyle tıpçı, doktor adayı ya da doktor arkadaşlarımız öyle dersler yapıyor ki. Öyle esnaf abilerimizden dersler dinliyoruz ki. Bunlar kimsenin babası malı değil ki. Bunlar Kur'an malı. Kim samimi bir şekilde bunlara kendisini muhatap etmek isterse, muhatap olarak kabul ederse o süt gelir. Değil mi? Ama kendisini muhatap kabul etmeyi ben de alimim canım derse o zaman o süt kesiliyor, çekiliyor yani. Evet. 10. söz risalesi o zatın dehasıyla yetişemediği hakaykı avamlara da çocuklara da bildiriyor. Hem mesela sırr-ı kader ve cüz-i ihtiyarının halli için koca Sa'd-ı Taftazani gibi bir allame 40-50 sayfede meşhur Mukaddemat-ı İsna Aşer 12 Mukaddimeler namıyla Telvih Nam kitabında, Telvih isimli kitabında ancak hallettiği ve ancak havassa bildirdiği aynı mesaili kadere dair olan 26. sözde 2. mebhasın 2 sayfasında tamamıyla hem herkese bildirecek bir tarzda beyanı eseri inayet olmazsa nedir? Arkadaşlar, şimdi burada üstadımız Kader Risalesi'nin 2. mebhasını şu anda anlatıyor. Anlaşılması zor meseleler. Mesele şuradan çıkıyor. Her şeyi takdir eden kim? Allah. Her şey Allah'ın takdiriyle mi oluyor? Evet. Her şeyi Allah planlamış mı? Evet. Ne zaman? Ezelde. Peki bizde de cüz irade var mı? Evet. Yani ben bir şeyler isteyebiliyor muyum? Evet. Çok enteresan. Daha bugün orta 2'de okuyan bir delikanlı bana bunu sordu. Hem her şeyi Allah planlamış diyorsunuz. Bana diyor. Hem de benim de iradem var diyorsunuz. Ben bunun altından bir türlü çıkamıyorum diyor. Anlatınca misallerle tamam diyor. Çok enteresan. Şimdi hem irademiz var hem Allah takdir etmiş. Bana bunun izahını yapın. Sa'd-ı Taftazani Hazretleri oturmuş havas dediğimiz medrese hocalarına o işin uzmanlarına anahtar hükmünde 40-50 sayfada ancak anlatmış arkadaşlar. 40-50 sayfada o da havas dediğimiz İşin uzmanlarına, medresenin dersi am dediğimiz mütebahir ulemalarına ders vermek için bunu yazmış. Allah ondan razı olsun. Peki geliyoruz bu asırdaki müceddit dediğimiz zatımıza, büyük zata, Bediüzzaman Hazretlerine, sahibi zamana. 2 sayfada bunu anlatıyor ya. 2 sayfada arkadaşlar. 2 sayfada. Peki bunu kim anlatmış? Büyük büyük alimlere, mütebahir ulema. Hayır, hayır, hayır. Esnafa bunu anlatmış. Çiftçiye bunu anlatmış. Ondan sonra işletmeciye bunu anlatmış. Edebiyatçıya, matematikçiye bunu anlatmış. Hem ilahiyatçı olup hem altyapısı olursa, hem medrese talebesi olsa hem de altyapısı olursa nurun ala nur. Ama bir şart, kendisini o kuzu gibi, değil mi? O sütün saldığı yere muhatap adedecek ki ondan ciddi manada ne yapsın? İstifade etsin. Ya Burada ne anlatılıyor? Başta diyor ki Cenab-ı Hak adil midir? Evet. Hakim midir? Evet. Madem ki Allah adil ve hakimdir, öyleyse her yerde de intizam ve nizam olacak ki var. Böyle bir adil hakim insanlara zulmetmeyecek. Ve insanlara da abes iş yapmayacak. Öyleyse mahiyeti meçhul bir cüz ihtiyarı vermiştir. İnsanı mesul edecek bir cüz ihtiyarı. Niye? Allah adil zulmetmez, hakim abes iş yapmaz. Ben de imtihandayım diyorum. Öyleyse ben de mahiyetini bilmesem de bir cüz ihtiyarı var. Ondan sonra mevcudatın mahiyetini bilmek ayrı, vücudunu bilmek ayrı. Çok şey var ki mahiyeti bizce meçhuldür, bilmiyoruz ama vücudunu biliyoruz. Mesela görmeyi bilebiliyor muyuz? Görmek nasıl oluyor? Şimdi bizim hangi uzvumuz görüyor? Gözümüz mü görüyor? He? Yanlış. Arkada bir alan var. Göz sadece bir pencere gibi o şeyi tutuyor. Asıl gören burada bir bölmeymiş. Gören de o değil. Arkasındaki ruhtur. Ya. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi dolayısıyla görmenin mahiyetini biz bilmiyoruz. Görmenin mahiyetini bilmiyoruz ama madem ki mahiyetini bilmiyorum öyleyse kabul etmiyorum da demiyoruz. Görmek vardır. Vücudunu kabul ediyorum. Mahiyetini bilemeyebilirim. Ruh. Mahiyetini bilmiyorum ama vücudunu biliyorum. Değil mi? Uçak nasıl uçar? Bilmezsem uçmam. Dese bir insan değil mi? Onunla gitmem derse öğlene kadar orada bekler. Uçaklar vızır vızır gider gelir. Vücudunu biliyorsun. Bak bir demir parçasını Allah uçuruyor. Mahiyetini bilmeyebilirsin. İşitmenin mahiyeti nasıl arkadaşlar? Bakın burada bir zar var kulakta. Oraya kadar hava atomu gelir sesleri taşır. Ondan sonra da orada sadece o zara değer. Ondan sonra da hava atomunun işi biter. Peki beyne kadar nasıl mani olarak gider? Titreşim olarak orada hasıl oldu bir durum. Ondan sonra da mani olarak beyne gider. Beyinde oluşan bir mana da dilden nasıl dökülür? Onu da bilmiyorum ben. Ya? Telefon açıyorlar. Ahmet buyur. Senin baban vefat etti. Kulaktan ses girer. Gözden yaş gelir. E bunu bana bir izahını yap kardeşim yani. Ben bunun mahiyetini bilmezsem ağlamam diyemezsin ki. Vücudunu biliyoruz. Mahiyetini bilemeyebiliriz. İşte üstadımız buradan ondan sonra ilim maluma tabidir kaidesinden alıyor. Ezelin geçmişte bir uç olmadığını, geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı aynı anda içine alan yüksekten bakar bir ayna hükmünde olduğunu çok güzel bir şekilde Üstad Bezenser'i anlatıyor. Madem ki Ahmet'in ölümü Mehmet'in silahıyla olmuştu, yazılmıştı. Ahmet'in Mehmet'i öldürmek için silahı patlatmasındaki suçu nedir diye sorulan meşhur suallere Üstad Bezenser'i kader sebep ile müsebbebe bir taalluku var diyor. Yani hangi sebep, hangi müsebbebi meydana getirecek hepsini kader beraber yazıyor. Hür iradesiyle Ahmet'in silahı kaldırıp Mehmet'e uzatacağını, ondan sonra da Mehmet'in bu hadisenin neticesinde de Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle öleceğini Cenab-ı Hak takdir etmiş, o iradesiyle yaptığı için mesuldür. Öteki de bu manada ölümü gerçekleşmiştir diye Cenab-ı Hak onları beraber takdir ediyor. Arkadaşlar o kadar meseleleri güzel bir şekilde, meselemiz olmadığı için biz fazla girmiyoruz içerisinde. Sadece anlatılan ve izah edilen meselelerin ne olduğunu bilelim. 26. sözü güzel bir şekilde mütalaa eden bir kardeşimiz Allah'ın izniyle, keremiyle kaderle alakalı. Yani o dipsiz kuyu dediğimiz, karanlıklı alan dediğimiz, karanlıklı perde dediğimiz kaderle alakalı çözemediği hiçbir mesele kalmaz. Hiçbir mesele kalmaz. Bazen bir cümlede, bazen hatta bir kelimede bir meselenin izahı verilmiş. Öz çünkü bu yani. Öz. Elhamdülillah. Mukaddemat-ı İsnaşer Namila Telvihnam kitabında ancak hallettiği ve ancak havasa bildirdiği aynı mesaili kadere dair olan 26. sözde ikinci mefasın iki sayfasında tamamıyla hem herkese bildirecek bir tarzda beyanı eseri inayet olmazsa nedir? Hem bütün ukulu hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen, bakın hiçbir felsefenin halledemediği, keşfedemediği ve sırrı hılkati alem ve tılsım-ı kainat denilen ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın icazıyla keşfedilen o tılsım-ı müşkülküşa ve o muammayı hayret numa. 24. mektup ve 29. sözün ahirindeki remizli nüktede ve 30. sözün tahavülat-ı zerratın 6 adet hikmetinde keşfedilmiştir. Allah bu kenti niye yaratmış? Hemen cevap. İmtihan için yaratmış. O zaman sadece güneş sistemi yaratılsa yeter kardeşim yani. Sadece imtihansa. Güneş ortada. Etrafında da dünya döner. Ondan sonra da ışığını, ısısını oradan alır. İmtihanı da Cenab-ı Hak yapar. Onlar da bitkiler de yetişir. Ondan sonra şu da olur, bu da olur. Peki niye bu kadar geniş bir alem? Allah bu kenti niye yaratmış? Üstelik o kadar mükemmel anlatıyor ki 24. sözde, mektupta, 29. sözde tahavülat-ı zerrat dediğimiz 30. sözün ikinci makamında mükemmel. Bakın, kainat niye yaratılmış onu anlatıyor. Kainatta niye bu kadar değişiklikler var onu anlatıyor. Şu kadar ince sanat niye var onu anlatıyor. Ya insanların nüfuz edemediği şeyler var. Yani insan için yaratılmış diyemezsin ki sadece. Sadece bu ağaç meyve vermek için yaratılmış diyemezsin. İçindeki ince sanat peki ne? Niye? Meyve vermekten daha farklı bir meyvesi de var onun için çünkü. Cenab-ı Hak orada kudretini, ilmini, hikmetini kime okutuyor? Zişurlara okutuyor, şuur sahiplerine. Meleklere, ruhanilere, insanlara. E peki niye devamı değişiyor? İnsanların da, meleklerin de, ruhanilerin de giremediği çok ince sanatlar var. İşte burada Cenab-ı Hak bizzat nazar-ı dekaik aşinasıyla kainattaki bütün mevcudatı tefekkür ediyor. Fesubhanallah. Allah tefekkür eder mi? Evet, Allah tefekkür eder canım. Ya Allah tefekkür ediyor kendi sanatını. Yani şu anda beni Allah müşahede ediyor. Allah kendi üzerimde tecelli ettirdiği sanatını bizzat kendisi temaşa ediyor. Nazar-ı dekaik aşinasıyla. Bütün mahlukat kafir olsa yine de Cenab-ı Hak kendi mevcudatını, kendi mahlukatını bu noktada tefekkür etmesinin neticesine hasıl olmuştur. Peki tefekkür edenler? Tefekkür edenler kendileri için tefekkür ediyor. Kendi makamlarını bellemek için Cenab-ı Hak onlara böyle bir özellik vermiş. Bir cihette yani. Ya, elhamdülillah. Bunları orada anlatıyor. Mesela diyor ki orada, madem Allah hakimdir, madem Allah rahimdir, madem Allah veduttur, 24. mektubun başı. Peki niye bu mahlukatı Allah yaratıyor, çok güzel bir şekilde ezene bezene yaratıyor, sonra öldürüyor. Bunlara yazık değil mi? Hani hakim, hani rahim, hani vedud. Vedud de sevmek. Mahlukatını Allah seviyor mu? Evet. Peki bu mahlukatı niye boğazlattırıyor? Ondan sonra kışın bu kadar mahlukatı niye bu manada mahvettiriyor? Öyle bir cevap veriyor ki aslında zahiren mahvettirme, boğazlattırma dediğin hadise o mahlukat için Allah'ın büyük bir ihsanı, büyük bir ikramı diye bu manada çok güzel bir şekilde anlatıyor. 29. sözde fail muktedirdir bahsinde Allah'ın kudreti zatidir. Mertebeler yoktur. Onun için en küçük mahluk, en büyük mahluk kadar sanatlıdır. En büyük mahluk, en küçük mahluk kadar da kolay bir şekilde idare edilir ve yaratılır meselesini o kadar güzel bir beyanla anlatıyor ki karşıdaki insan elhamdülillah ben bu meseleyi anladım diyor. Elhamdülillah. Kainattaki faaliyeti hayret numanın tılsımını, anahtarlarını ve hılkat-ı kainatın ve akıbetinin muammasını, gizli sırlarını ve tahavülat-ı zerrattaki harekatın sırrı hikmetini keşif ve beyan etmişlerdir. Meydandadır, bakılabilir. Hem sırrı ehadiyet ile şeriksiz vahdet-i rubiyeti, hem nihayetsiz kurbiyeti ilahiye ile nihayetsiz boğdiyetimiz olan hayret engiz hakikatleri, kemali vuzuh ile 16. söz, ve 32. söz beyan ettikleri gibi. Şimdi arkadaşlar burası çok enteresan. 16. sözü hatırlıyorsunuz. Burada ders okunmuş. Cenab-ı Hakk'ın zatı bir, yaptığı fiiller sonsuz. Nasıl olur? Kendisiyle insan kıyasladığı vakit aynı anda iki fiil zor yapar. Üç fiil olsa bütün fiiller perişan olur. Dört tane fiil yapması mümkün değil. Mesela bir insanın aynı anda ütü yaptığını, bir de tıraş yaptığını, tıraş olduğunu, bir de yemek pişirdiğini, bir de öğrenci olup ertesi gün imtihana hazırlandığını farz edelim. Aynı anda. Nasıl yapacak bunu? Bakın hem ütü yapıyor, hem tıraş oluyor, Hem yemek pişiriyor, hem ertesi günkü imtihana çalışıyor. Sonuç ne? Sonuç bir, yüzünü perişan edecek. Yemeğini yakacak. Ütü yaptığı mahlukatı, mevcudatı perişan edecek. Her gün imtihana gidip koca bir sıfır alacak. Bunun başka izahı yok. Soru. Bütün kainattaki mevcudatın fiillerini en küçüğünden en büyüğüne kadar bir tek zat olan Allah mı yapıyor diye soru soruluyor. Mesela diyor ki evet. Hepsi Allah tarafından yapılıyor. Nasıl? Al sana güneş. Bak, bir güneş misaliyle kaç tane mesele hallediyor. Aynı güneş. Yerindeki bütün hayvanları ısıtan mahluk mudur değil midir? Evet. Onları ışıtan yani ışık veren güneş midir? Evet. En küçükle en büyük arasında bir fark var mı? Hayır. Peki bunu yaptığı vakitte de gezegenleri döndürüyor mu? Evet. Suda ve bütün parlak şeylerde görünen güneş midir? Evet. Aynı anda aynı güneş hem ışıtma, hem ısındırma, hem döndürme, hem renklendirme, hem de güneşe dair bütün bu manadaki vazifeleri ne yapıyor? İcra etmiş oluyor. Bir iş bir işe de mani olmuyor. Şimdi sen kendini Cenab-ı Hak'la nasıl kıyaslıyorsun diye o meseleyi getiriyor. Peki Cenab-ı Hak her yerde hazır nazır mekandan münezzehtir. Nasıl öyle kardeşim? Ben buradaysam buradayım, burada değilsem burada değilim diyor adam mesela. Aynı şekilde üstadımız da yine güneş misalinden. Güneş mahluk olduğu için elbette bir mekanı vardır. Onu hesaba katmıyoruz. Yeryüzündeki bütün parlak şeylerde görünen güneş müdür? Evet. Her yerde sıfatlarıyla hazır ve nazır mıdır? Evet. Peki zatıyla hiçbir yerde var mıdır? Dünyadaki parladığı şeyde hiçbir yerde yok. Değil mi? Yani ısındırdığı, ışıklandırdığı her yerde hazır ve nazırdır sıfatlarıyla ama zatı ve kütlesiyle hiçbir yerde mevcut değil. Doğru mu? Doğru. Bakın güneş misali. Allah bize bizden daha yakındır. Akrabu ileyhi min hablil verid. Peki biz ondan nihayet uzağız. Var mı örneği? Evet var. Güneş bize bizden daha yakın. Kayıtsız nuru maddesi aksi vasıtasıyla geliyor, gözümüze giriyor. Göz nurunu, görme nurunu Allah'ın izniyle oluşturuyor. Vücudumuza D vitaminini ne yapmış oluyor? İşte temin etmiş oluyor. Ben kendimde yapamıyorum bunları. Ben kendimde yapamadığım şeyleri güneş bende yapıyorsa bana benden daha yakın. Peki ben güneşe o kadar yakınım diyebilir miyim? Yok. 149,5 milyon kilometre ben güneşten uzağım arkadaşlar. Şimdi bu bir misal ama öyle meseleleri halletmiş ki elhamdülillah. Müminler nokta istinad buluyor. Onun için üstadımız diyor ki bir yerde bir insanın Hint'te ve Çin'de tam imanı tehlikeye düşeceği bir vakitte bir an işitir ki Anadolu'da bir risale çıkmış. Bütün hakaiki imani ve Kur'an'ı kemali vuzuhla ispat ediyor. Onun kendisine nokta istinad bulup imanını kurtarıyor elhamdülillah. Şükürler olsun. Kudret-i ilahiye nispeten zerrat ve seyyarat müsavi olduğunu ve haşr-ı azamda umum zîruhun ihyası bir nefsin ihyası kadar o kudrete kolay olduğunu ve şirkin hılkat-ı kainatta müdahalesi imtina derecesinde akıldan uzak olduğunu kemali vuzuh ile gösteren 20. mektuptaki ve huve ala kulli şeyin kadir kelimesi beyanında ve üç temsili havi onun zeyli şu azim sırrı vahdeti keşfetmiştir. Cenab-ı Hak mahşerde bütün mahlukatı bir anda yaratacaktır. Bir anda. Zamansız. Tarfetül ayn. Ya nasıl olacak? Cenab-ı Hak'ın kudreti sonsuz. Onun için mertebeler yoktur. Bir, bin, bir milyon, bir milyar fark etmez. Var mı örneği? Al sana güneş yine. Enteresan. Bir tek ot olsa aynı güneş. Bütün nebatat olsa aynı güneş, şu mevcut nebatatın bin katı daha olsa aynı güneş yetiyor. Dolayısıyla Allah, tabir zahat olmasın, o sonsuz kudretiyle, değil mi? Bir insanı nasıl kolaylıkta yaratıyorsa, bütün insanlar aynı kolaylıkta, bütün hayvanlar da kat aynı kolaylıkta, bütün bitkiler de kat aynı kolaylıkta, bütün kainattaki gördüğümüz görmediğimiz maddi manevi bütün mahlukatı aynı kolaylıkta yaratır. Bir iş bir işe mani olmaz. Güneş de buna güzel bir şekilde örnek. Hem hakaiki imaniye ve Kur'aniyede öyle bir genişlik var ki en büyük zekayı beşeri ihata edemediği halde benim gibi zihni müşevveş, vaziyeti perişan, müracaat edecek kitap yokken sıkıntılı ve süratle yazan bir adamda o hakaikın ekseriyeti mutlakası dekaikiyle bütün inceliğiyle zuhuru doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakim'in icaz-ı manevisinin eseri ve inayet-i Rabbaniye'nin bir cilvesi ve kuvvetli bir işareti gaybiyedir. Ya demek ki bu iman ve Kur'an hakikatleri o kadar geniş meseleleri anlatmış ki Risaller, benim gibi zihni müşevveş, ondan sonra devamlı tarasud altında, baskı altında, hapishanelerde ve zindanlarda tutulan, ondan sonra zehirlendirilmiş olan, sıkıntıda olan birisinin işi olamaz. Kimin işi olabilir? Allah'ın rahmetinin, inayetinin, ihsanının ancak işi olabilir. Allah nasip etti mi? Zehirli böcekten bal verir. Allah ihsan etti mi? Elsiz bir böcekten en güzel gömleğin ham maddesini, ipeği gönderir. Elsiz bir böcek. İpek böceği. Elsiz. Ama Cenab-ı Hak onunla size gömlek giydirtiyor mesela. Cenab-ı Hak istedi mi? Basit bir su, onunsa basit bir kum içerisinde en semiz olan mahlukatı, değil mi? Deniz hayvanlarını yaratır. Cenab-ı Hak istedi mi? Kupkuru bir toprakta, kupkuru bir çubukta en güzel, en tatlı üzümleri gönderir. Cenab-ı Hak istedi mi? Hiçbir şekilde sebep yokken de, değil mi? Ya da adi sebepler içerisinde en âli mahlukatı gönderir ve yaratır. Cenab-ı Hak istedi, benim gibi diyor Bediüzzaman Hazretleri, bir zattan böyle eserleri elhamdülillah nasip etti. Bize kalan ne? Bunları okumak, istifade etmek, hayatımıza tatbik etmek, ehli iman başta olmak üzere bütün insanlığa da bunları güzel vesileler kullanıp ulaştırmaya gayret etmektir. Cenab-ı Hak bizi bu noktada muvaffak eylesin. Hepinizden, hepimizden razı olsun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Mas-salatu.